Ayrım 18, Bencil, Wilbur Smith, sayfa 277. 7. Kısım. O gece Sean yatmaya gittikten sonra Duff yine aynı rüyayı gördü. İçtiği şarap kafasının çalışmasını ağırlaştırmıştı. Bu yüzden uyanamadı. Kabustan kurtulmaya çalışıyor ama tam uyanacağı sırada yine dalıp aynı rüyayı görüyordu. Sean ertesi sabah erkenden Duff'ı görmeye gitti. Kulübenin kapısında durup gözlerini karanlığa alıştırmaya çalışarak ''Haydi kalk'' dedi. ''Yoksa mutluluğuna bir de fazla yatmaktan olacak yaralar eklenecek.'' Duff güçlükle ayaklarını yere basıp inledi. ''Dün gece o şaraba ne kattın?'' şakaklarını ovuşturdu. ''Kafamın içinde cinler horat yapıyor.'' Sean o anda paniğin ilk belirtilerini hissetti. Elini arkadaşının alnına dayadı ama ateşi yoktu. ''Haydi kahvaltı hazır.'' Duff şekerli yulaf ezmesinden bir kaşık aldı. Kızarmış karaciğere de el sürmedi. Gözlerini güneşten korumak ister gibi durmadan kısıyordu. Kahvelerini bitirince iskemlesini itti. ''Yatıp baş ağrımı geçirmeye çalışacağım.'' Sean da ayağa kalktı. ''Pekala, ben de gidip biraz avlanayım. Etimiz azaldı. Bakalım bir geyik vurabilir miyim?'' Duff atıldı. ''Yok, kal ve benimle konuş. Birkaç el oynayalım.'' Günlerdir oyun oynamamışlardı. Sean razı olarak Duff'ın yatağının ucuna oturdu ve bir saatte ondan 32 altın kazandı. ''Bir ara bu oyunu oynamasını bana öğret.'' diye güldü. Duff somurtarak elini çekti. ''Daha fazla oynamak istemiyorum.'' Parmaklarını göz kapaklarına bastırdı. ''Bu baş ağrısı yüzünden düşünemiyorum.'' ''Uyumak ister misin?'' Sean kartları toplayıp kutuya koydu. ''Hayır, neden bana biraz kitap okumuyorsun?'' Duff baş ucundaki raftan deri ciltli kasvetli evi alarak Sean'un kucağına attı. ''Nereden başlayalım?'' ''Önemi yok, onu ezbere biliyorum.'' Duff yatıp gözlerini kapattı. ''İstediğin yerden başla.'' Sean yüksek sesle okudu. Yarım saat kadar ne okuduğunu anlayamadan devam etti. Bir iki kez de Duff'a göz attı. Fakat o gözlerini kapatmış yatıyordu. Yüzü terlemiş ama solukları düzgündü. Dickens sıcak bir sabahta insana uyku ilacı gibi etki yapıyordu. Sean'un da gözleri kapanmaya başladı. Sesi ağırlaştı ve durdu. Kitap kucağından kaydı. Duff'ın zincirlerinin hafif şıkırtısıyla kendisine geldi. Birden uyanıp yatağa baktı. Duff bir maymun gibi eğilmişti. Gözlerinde çılgınlık ateşi yanıyor, yanakları seyiriyordu. Sarı bir köpük dişlerini kaplamış ağzından akıyordu. ''Sean Duff'' diyebildi. O anda elleri pençe halini alan Duff, insan sesine benzemeyen bir hırıltıyla onun üstüne atıldı. İşte bu korkunç ses Sean'un kanını dondurup bacaklarındaki gücü kaybetmesine neden oldu. Sean yapma diye bağırırken zincir karyolanın tahta ayaklarından birine takıldı. Neyse zincir Duff'ı geri çekerek dişlerini Sean'un hareketsiz vücuduna geçirmesine engel oldu. Duff yatağa serildi. Sean koştu, kulübeden kaçarak ağaçların arasına daldı. Korkudan bacakları titrer, soluğu kesilirken yine de koşuyordu. Ancak bir dal kırbaç gibi yüzüne çarparak canını yakınca kendisini toplayabildi. Ağırlaşıp durdu, sonra kampa doğru baktı. Vücudunun titremesi geçene, içindeki dehşet korkunç bir mide bulantısı haline gelene dek kaldı. Sonra kampın arkasından dolaşarak Duff'ın kulübesinin öbür yanına, daha uzağına çıktı. Kamp boşalmış, bütün adamlar Sean'un kaçmasına neden olan dehşet yüzünden çil yavrusu gibi dağılmışlardı. Sean silahının Duff'ın yatağının üstünde kaldığını anımsayarak arabasına girdi. Kullanılmayan tüfeklerin durduğu sandığı açtı. Tüfeğe mermi koymaya çalışırken elleri titriyordu. O zincir kopabilirdi. Her an arkasından insan sesine benzemeyen korkunç hırıltıyı duyacağını sanıyordu. Ama silahı tutarken çelik ve tahtanın avuçlarındaki ağırlığı ona cesaret verip yine erkek olmasını sağladı. Arabadan atlayarak usul usul yaklaştı. Zincir kopmamıştı. Duff yabani incirin gölgesinde durmuş zincire saldırıyordu. Yeni doğmuş bir köpek yavrusu gibi sesler çıkarıyordu. Arkası Sean'a dönüktü ve çıplaktı. Parladığı gömlek ve pantolonun parçaları yerdeydi. Sean ağır ağır ona doğru giderek zincirin erişemeyeceği yerde durdu. Çekinerek "Duff" diye seslendi. Duff birden dönerek saldırmak için eğildi. Köpükler sarı sakalından sakıyordu. Sean'a bakarken dişleri ortaya çıktı. Korkunç bir sesle bağırarak saldırdıysa da zincir gerilip onun sırt üstü düşmesine neden oldu. Duff kalkarak zincirle boğuşmaya başladı. Gözlerini açlıkla Sean'a dikmişti. Genç adam geriledi. Tüfeğini kaldırarak Duff'ın iki gözü arasına nişan aldı. "Yemin et, tüfeğini bana çevirmeyeceğine yemin et." Sean'un eli titredi, geri geri gitti. Duff'ın üstünden kanlar akıyordu artık. Zincirin halkaları kalçalarının derisini soymuştu. Ama hala Sean'un üstüne atılmak için zinciri çekiştiriyordu. Sean da verdiği söz yüzünden onun gibi zincirle bağlıydı. Buna son veremiyordu. Tüfeğini indirerek iktidarsız bir acımayla arkadaşına baktı. Sonunda Embejane onun yanına geldi. "Gidelim Nikosi. Bu işi bitiremeyeceksen buradan uzaklaş. Artık sana ihtiyacı yok onun. Seni gördükçe daha öfkeleniyor." Duff zincirini çekiştirerek bağırdı. Parçalanan belinden akan kan bacaklarının tüylerine sızıyor, yapışıp pıhtılaşıyordu. Başını her sallayışında ağzından dökülen köpükler kol ve göğsüne saçılıyordu. Embejane Sean'u kampa götürdü. Öteki yerliler de oradaydılar. Sean kendisini biraz toplayarak emir verdi. "Herkesin buradan uzaklaşmasını istiyorum. Battaniye ve yiyecek alın. Gidin, suyun öbür yanında konaklayın. Bu iş bitince size haber yollarım." Adamlar eşyalarını toplayıp giderlerken Embejane'yi geri çağırdı. "Ne yapmalıyım?" diye sordu. "Bir at bacağını kırarsa..." Sean umutsuzlukla başını salladı. "Ona söz verdim." Embejane, "Sadece ahlaksız ve cesur bir adam sözünden dönebilir," dedi. "Seni bekleyeceğiz." Dönüp ötekilerin peşinden gitti Zulu. Sean yalnız kalınca arabalardan birinin içine gizlenip brandanın yırtığından Duff'ı seyretti. Arkadaşı bir budala gibi başını sallayıp ayaklarını sürüyerek zincirin çevresinde dolaşıyordu. Sonra acıyla yerde yuvarlanarak kafasındaki saçları yolmaya, yüzünü tırmalamaya başladı. Sean deliliğin seslerini de dinledi. Duff acıyla kükrüyor, budala gibi gülüyor, hırlıyordu. En korkuncu da bu hırlamaydı. Belki 10 kez tüfeğini arkadaşına çevirdi. Ama alnından terler gözüne girince hedefi görmez oldu. Silahı indirdi. Orada bir zincirin ucunda çıplak vücudu güneşten kızaran adamla birlikte Sean'un da bir parçası ölüyordu. Gençliğinin, kahkahasının, yaşam sevgisinin birazı orada ölüyordu. Bu yüzden yine usulca arabaya girerek seyretmeye devam etti. Güneşin batmasından bir saat önce Duff ihtilaçla sarsılmaya başladı. İlk krizdi bu. Tam Sean'un arabasının karşısında duran Duff başını iki yana sallamaya başladı. Ağzı durmadan oynuyordu. Sonra vücudu ihtilaçla gerildi, dişleri sırıtırmış gibi ortaya çıktı. Gözleri yuvalarında dönerek ortaya sadece akları kaldı. Vücut geriye doğru bükülmeye başladı. O uzun bacaklı, bir delikanlınınki gibi hala ince ve biçimli olan vücut gitgide geriye bükülüyordu. Sonunda kuru bir çatırtıyla bel kemiği kırıldı. Adam yere yığıldı. Orada yatarak hafif sesle inlemeye, kıpırdanmaya başladı. Bel kemiği kırıldığı için gövdesinin üst kısmı tersine dönmüştü. Sean arabadan atlayıp ona koştu. Duff'ın hemen önünde durarak onu başından vurup arkasını döndü. Fırlatıp attığı tüfeğin sert toprağa vururken çıkardığı ses geldi kulaklarına. Yine kendi arabasına giderek bir battaniye aldı. Parçalanan başına bakmamaya çalışarak battaniyeyi Duff'a sardı. Onu götürüp kulübesindeki yatağına yatırdı. Battaniyeyi ıslatan kanlar çarşafa yayılmaya başladı. Sean yatağın yanındaki iskemlede oturuyordu. Dışarıya karanlık çöktü. Suyun gerisinde bir yerde aslanlar avlanıyorlardı. Hayvanlar avlarını şafak sökmeden iki saat önce öldürdüler. Sean karanlıkta otururken aslanların zaferle kükrediklerini duydu. Sabah bitkin bitkin kalkarak arabasına gitti. Embejane ateşin yanında bekliyordu. Sean ötekiler nerede diye sordu. Zulu ayağa kalktı. Yolladığın yerdeler. Bana ihtiyacın olacağını düşünerek yalnız geldim. Evet, arabadan iki balta al. Odun yardılar. Bir dağ kadar kuru odunu dafın yatağının etrafına yığdılar. Sonra Sean odunları tutuşturdu. Embejane onun için bir atı eğerledi. Sean ata binince Zulu'ya baktı. Arabaları daha ilerideki suya getir. Seni orada bekleyeceğim. Sean kamptan hızla ayrıldı. Sadece bir kez başını çevirip baktı arkaya. Rüzgar yanan odunların dumanlarını ta uzaklara kadar sürüklüyordu. 8. Kısım. Sean suçluluk duygusundan kurtulamıyordu. Ona bu suç iki şekilde azap vermekteydi. Duff'a verdiği sözü tutmamıştı. Ayrıca cesaret gösteremediği için sözünden dönmesinin de bir değeri olmamıştı. Fazla beklemişti. Bunu daha başlangıçta çabucak ve hemen halletmesi gerekirdi. Ya da hiç sözünden caymamalıydı. Keşke onu hastalandığı an vursaydım diye düşünüyordu. Dostluklarının anısına sürülen bu lekeyi temizlemek, vicdanının azabından kurtulmak için o korkunç olayı baştan yaşamaya bile razıydı. Üzüntüsü sızlayan bir boşluktan farksızdı. Bu sonsuz azapta kaybolmuştu. Duff'ın kahkahası, çarpık gülüşü, bulaşıcı neşesinin yerinde sadece gri bir hiçlik vardı artık. İlk rastladıkları su pisti. Onun için Embejane yönetimi eline alarak arabalarını Limpopo'ya doğru götürdü. İki gün sonra yeşil ağaçların gölgelendiği ırmağı gördüler. Sean yol boyunca arabasında oturmuş, sıcakta terleyip sarsılarak yol alırken rahatsızlığı fark bile etmemişti. Embejane arabaları ırmağın öbür kıyısında bir düzlüğe dizip kamp kurdu. O ve öbür yerliler genç adamın tekrar yaşama dönmesini bekliyorlardı. Geceleri ateşin etrafında toplaşıp endişeli endişeli konuşarak Sean'un içinde lamba yanmayan karanlık arabasına bakıyorlardı. Sonunda tıpkı ininden çıkan bir ayı gibi bir gün arabadan indi Sean. Üstü başı leş gibiydi. Köpekler hemen koşup ona sürünerek kendileriyle ilgilenmesi için yalvardılar. Ama adam hayvanları fark etmedi bile. Yerlilerin selamlarına da belli belirsiz karşılık verdi. Gidip ırmağın kenarına oturarak yeşil renkli suya baktı. Duff olmadığı için çok yalnızdı. Ona sadece duyduğu suçlulukla acısı eşlik ediyordu. Yanından ayrılmayan bir köpek sokulup soğuk burnuyla onun boynuna dokundu. Sean elini hayvanın sırtına attı, öylece kaldılar. Sonra arkasından ayak seslerinin geldiğini duyarak döndü. Embejane'yi gördü.
Nikosi, Hlubi suyun bir mil ilerisinde filleri buldu. Dişleri güzel olan 20 hayvan saymış.
Git Embejane, beni yalnız bırak. Embejane onun yanına çömeldi.
Kimin için yas tutuyorsun diye sordu.
Git yanımdan.
Nikosi, Duff'un senin üzüntüne ihtiyacı yok. Bu yüzden kendin için yas tuttuğunu düşünüyorum.
Embejane hafif bir sesle devam etti.
Bir yolcunun ayağına diken batar. O akıllıysa dikeni çıkarıp atar. Eğer aptalsa dikeni çıkarmaz ve yolculuk ettiğim yolu daima hatırlamak için bana batan bu dikeni ayağımda bırakacağım der. Nikosi, acıyla değil zevkle anımsamak daha iyidir.
Adam kalkıp kampa döndü. Sean 10 dakika sonra onu izleyince atının eğerlenmiş, silahının da eğere takılmış olduğunu gördü. Embejane ve Hlubi mızraklarıyla bekliyorlardı. Kandla da ona şapkasını uzattı. Sean şapkasını kafasına geçirerek, ''Haydi düşün önüme'' dedi. Bunu izleyen haftalarda da her geçen gün avlandı. Böylece üzülmeye vakit bulamadı. Kampa sadece fil dişi getirmek, at değiştirmek için geliyordu. Böyle kampa uğradığı bir gün yine ava çıkmaya hazırlanırken Embejane yakındı.
''Nikosi, ölmek için durmadan çalışmaktan daha kolay yollar vardır.''
Sean sen iyi durumdasın diye karşılık verdi. Ama Embejane zayıflıktan bir tazıya dönmüştü. Cildi ıslanmış antrasit gibi parlıyordu. Embejane mırıldandı.
Belki atın üstündeki birine bütün insanlar sağlıklı görünüyordur.
Sean bir an düşünceli düşünceli durduktan sonra ayağını üzengiden çekti.
Bundan sonra yürüyerek avlanacağız. İlk pes edene diğerlerinin kadın demeye hakkı olacak.
Embejane güldü. Bu kafa tutma tam onun hoşuna giden türdendi. Irmağı geçerek öğle olmadan fillerin izini buldular. Hava kararana kadar izlerini takip ettiler. Gece birbirlerine sokularak bir battaniyenin altında yattılar. Ertesi gün yine yola çıktılar. Fakat kayalık bir yere gelince izler kayboldu. Ancak üçüncü gün arabalardan 10 mil kadar ötede başka bir sürü buldular. Öldürdükleri 3 iri erkek filin her bir dişi en az 25 kiloydu. Gece yürüyerek arabalara gittiler. 4 saat uyuduktan sonra yine ava çıktılar. Sean hafif hafif topallamaya başlamıştı. İkinci gün mola verdikleri sırada çizmesini çıkardı. Topuğu su toplamış ve sonradan patladığı için çorabı kan içinde kalmıştı. Embejane ona ifadesiz gözlerle baktı.
Sean arabalardan ne kadar uzaktayız diye sordu.
Hava kararmadan orada oluruz Nikosi.
Dönüşte Sean'un tüfeğini Embejane taşıdı. Fakat son derece ciddiydi Zulu. Kampta Kand'la bir leğen sıcak su getirip Sean'un iskemlesinin önüne bıraktı. Sean ayaklarını suya sokunca da bütün yerliler onun etrafına toplaşıp çömeldiler. Hepsi de çok üzülmüş gibi bakıyorlardı. Zulular dayanamayıp zaman zaman adamın haline acıdıklarını belirtmek için mırıldanıyorlardı. Ama bu işin her dakikasından zevk almaktaydılar. Embejane doğuştan aktörlere özgü ses işinden yararlanarak adamların gitgide neşelenmelerini sağlıyordu. Sean da yaprak sigarasını içiyor, gülmemek için kaşlarını çatmaya çalışıyordu. Embejane ateşe tükürünce bütün yerliler soluklarını tutarak beklediler.
Nikosi, kızım olsaydın başlık olarak 50 öküz isterdim.
Derin bir sessizliği kahkahalar izledi. Sean da onlarla beraber güldü. Fakat Hilubi gülmekten neredeyse ateşe düşecekti. Nonga da Embejane'nin omzuna dayanmış gözlerinden yaşlar akarken kahkahalar atıyordu. Sean'un gülüşü kesildi. Durum hiç de bu kadar komik değildi. Adamların pembe ağızlarına, bembeyaz dişlerine, sarsılan omuzlarına bakarken birden gerçeği anladı. Onlar kendisine gülmüyorlardı. Onlar yaşadıklarını bilerek bunun neşesiyle gülmekteydiler. Sean da dayanamadı ve yerlilere katıldı. Allah kahretsin, o da sağdı. Sabah arabadan inip topallayarak Kandla'nın kahvaltı için ne pişirdiğine bakmaya giderken içinde hafif bir heyecan kıpırdıyordu. Yeni başlayan bir günün coşkusuydu bu. Kendini iyi hissetti. Duff'ın anısı hala onunlaydı ve bunu hiçbir zaman içinden çıkarıp atamayacaktı. Ama artık bu acı fazla azap vermiyordu. Dikeni çıkarmıştı. 9. Kısım. Kasım sonlarına doğru yeşil ağaçların bulunduğu sulak bir yere gelerek kamp kurdular. Sean tepelerinde kalan dallara bakarak, ''Burası iyi bir yer Embejane'' dedi. Sabah güneş epey yükselmiş olmakla birlikte ağaçların arası serindi. Embejane başını salladı.
''Öküzler içinde yemyeşil ot var.''
Sonra elini uzattı.
''Bunu otların arasında buldum. Bizden önce biri burada konaklamış.''
Sean Zulu'nun verdiği şeye baktı. Üstünde mavi yaprak deseni olan bir porselen parçasıydı bu. Adam bu ıssız yerde uygarlığın bir belirtisi görünce şaşaladı. Zulu devam etti.
''Şu mu ağacının dibinde de eski bir ateşin küllerini gördüm. Tekerlek izlerinden de arabaların bizim geçtiğimiz yerden ırmağın kıyısına çıktıklarını anladım.''
''Ne kadar önce?'' Embejane omuz silkti.
''Bir yıl belki. Araba tekerleklerinin bıraktığı izlerin üstünde otlar bitmiş.''
Yerliler yemek pişirdikleri ateşin etrafına toplanmışlardı. Sean kahvesini içerken onlar aralarında konuşuyorlar ve enfiye boynuzu elden ele geçiyordu. Sean onları dinliyor, arada sırada lafa karışıyordu. Kant'la yaban tavuklarını kızartıyordu. Neyse bunlar yenecek hale geldi. Ama Embejane hala biraz daha tuz konması gerektiğini söylüyordu. O sırada ateşin yanında oturan Nonga ayağı fırlayarak parmağıyla ileriyi işaret etti. Sean da elini gözlerine siper ederek baktıktan sonra ''Şu işe bak'' dedi.
Adamları da bir ağızdan bağırıştılar. Ah ah ah! Ağaçların arasından çıkan bir atlı onlara doğru geliyordu. Beyaz adamın başında geniş kenarlı bir şapka vardı. Kızıl sakalı da yüzünün yarısını kaplamıştı. Gömleğinin kollarını sıvamış olan yabancının kalın pazıları gözüküyordu. Çok iri yarı bir erkekti. Sean sevinçle merhaba diye bağırarak onu karşılamaya koştu. Atlı kampın yanına dizginlerini çekip aşağıya atladı ve uzatılan eli sıktı. Sean bir an parmaklarının kırılacağını sandı.
''Merhaba ahbap, işler nasıl?''
Afrikan dilinde konuşuyordu adam. Sesi de cüssesine uyuyordu. Gözleri Sean'ın gözleriyle aynı düzeydeydi. Sean başını çevirerek bağırdı.
''Kantla, konyak şişesini çıkar.''
Sonra Boer'e baktı.
''Tam yemek vakti geldin. Birer tek içip bunu kutlayalım. Tanrım, tekrar beyaz bir erkek görmek ne zevkli.'' ''Demek tek başınasın.''
''Evet, gel otur.'' Sean içkileri koyunca Boer bir maşrapa aldı. ''Adın nedir?''
''Courtney, Sean Courtney.'' ''Ben de Jan Paulus Leru. Tanıştığıma memnun oldum, Meneer.''
Sean Hollanda asıllı olan adama ''Sağlığına Meneer'' diye cevap verdi ve içtiler. Jan Paulus konyağı zevkle yudumladı, sonra maşrapayı uzattı.
''İyiydi.''
Heyecanla konuşmaya başladılar. Bu arada konyak şişesindeki içki dibe iniyordu. Bir ara Sean arabaların nerede diye sordu.
Bir iki saat geride. Ben buraya ırmağı bulmaya geldim.
Kaç kişisiniz?
Annem, babam, küçük kız kardeşim ve karım. Ha, iyi ki aklıma geldi. Arabalarını buradan çekeceksin.
Ne? Sean şaşırdı. Boer anlattı.
Bak, burası benim yerim. Şu benim ateşimin külleri. Burası benim kampım.
Sean'un sesindeki neşe kayboldu. Etrafına bak Boer, koca bir Afrika var. Benim kaldığım yer dışında istediğin tarafı seç.
Fakat burası benim yerim.
Jan Paulus biraz kızardı.
Fil dişi için daima buraya gelirim.
Birkaç saniye içinde karşılaşmanın havası değişti. Jan Paulus birden kalkıp atına gitti.
Arabalarını götür diye seslendi. Bu gece buraya kamp kuracağım.
Atına atladı. Sean öfkelendi.
''Bu konuda iddiaya girmek ister misin?'' ''Bakalım, göreceğiz.''
Sean ''göreceğiz tabii'' diye karşılık verdi. Çok kızmıştı. Yemeği unutarak ağaçların arasında dolaşmaya başladı. Arabaların görünmesini bekliyordu. Sonunda uzaktan bir öküzün bağırdığını duydu. Buna Sean'un hayvanları karşılık verdi hemen. Köpekler de havlıyordu. Sean hemen gidip kuzeydeki arabalarından birine kayıtsızca bir tavırla dayanarak öylece kaldı. Öndeki arabanın sürücü yerinde parlak bir renk gördü. Kadın elbisesi. Demek orada bir kadın vardı. Başka zaman olsaydı bir küheylan gibi Sean'un burun delikleri kabarırdı. Ama o ara atla gelen adamları bekliyordu. Onlardan iri yarı olanı ile ilgileniyordu. Jan Paulus atını dört nala sürerek babasının yanından geçti ve Sean'la aralarında ancak birkaç metre kalınca durdu. Şaşırmış gibi bir tavırla
''Hala burada mısın?'' diye sordu.
Sean sakin sakin cevap verdi.
''Neden gidip bir ağaca tırmanmıyorsun? Orada kendini evinde sayarsın.''
''Öyle mi?'' Adam ayağını üzengiden çektiği sırada Sean onun üstüne atladı. At ürktüğü için şahlanacak oldu ve Boer dengesini kaybetti. Sean onu sakalından yakalayarak çekti. Ayağı mahmuza takılı olan adam hamak gibi asılı kalmıştı. Sean'un tuttuğu sakal yüzünden havadaydı ve can acısıyla böğürüyordu. Bu durumu gören köpekler de yeni gelen köpeklere saldırdılar. O sırada üzenginin kayışı kopunca Sean sırt üstü düştü ama Jan Paulus saldırıya geçerken de ayağa fırladı. Boer'in yumruğunu yana kaçarak koluyla önledi. Fakat koluna inen yumruk balyoz gibiydi. Sonra göğüs göğüse geldiler. Sean kendi dengini bulduğunu anladı. Gözleri birbirlerinden birkaç santim uzakta, sakalları birbirine değerken saldırmak için fırsat aradılar. Sean yana kayarken Jan Paulus onun kolunu yakalayarak büktü. Genç adam ona engel olabilmek için gereken gücü gösterirken can acısıyla inledi. Oupa Lerus atını onların üstüne sürüp köpekleri dağıtarak aykırdı.
''Yeter, kesin, bu kadarı yeter.''
Kamçı sırtına inince Sean acıyla uludu. Ama bir an sonra Jan Paulus da onun gibi haykırdı. Birbirlerini bırakarak atın üstündeki beyaz sakallı sıska adamın karşısında gerilediler. İlk gelen arabada 100 kilo ağırlığında bir kadın vardı. ''Neden durmalarını istedin Upa?'' diye bağırdı. ''Birbirlerini öldürmelerinin bir anlamı yok. Utan, gençlerin neşesini kaçırdın. Eskiden kavgaya bayıldığını unuttun mu? Yoksa fazla yaşlandığın için gençliğinin zevklerini anımsamıyor musun?'' Upa elindeki kamçıyı sallayarak durakladı. Sean'la Jan Paulus'u süzdü. ''Kadın, oradan uzaklaş ve herkesin işine burnunu sokma.'' dedi. Kadın granit bir dağı andırıyordu. Çıplak esmer kolları bir erkeğinki kadar kalındı. Sean şapkanın altında kalan yüzünde tombul ve pembe olduğunu gördü. Somurtmaktan çok gülen bir yüzdü bu. Kadının yanında iki kız oturuyordu ama onlara bakacak vakit yoktu. Upa atını aradan çekmişti ve Jan Paulus saldırıyordu. Sean karşısındaki adamın gücünü öğrendiği için ayaklarının burnunda yükselerek bekledi. Boer yaklaştıysa da bu iri lokmayı yutabileceğinden pek emin değil gibiydi. Bir yumruk atacak oldu, Sean yana kaçıp adamın kaburgalarına bir darbe indirdi. Jan Paulus hırıltılı bir ses çıkararak uzaklaştı. Upa Lerux prensiplerini unutmuş gitgide artan bir zevkle onları seyrediyordu. Bunun iyi bir dövüş olacağı belliydi. Doğrusu birbirine uygun asımlardı. İkisi de iri yarı, ikisi de çevikti ve yine ikisi de henüz 30'una gelmemişti. Birbirlerinin etrafına dolanarak bir açık arıyorlardı. Jan Paulus birden saldırdı. Sağ yumruğunu sallarken Sean kaçacak oldu ama o anda yüzü savunmasız kaldı. Jan Paulus'un sağ yumruğu yanağına inince Sean tekme yemiş gibi oldu. Hemen adamdan uzaklaşarak sersemliği geçene kadar onun etrafında dönendi. Sonra Jan Paulus'un kendisini kovaladığını görerek ellerini indirip bacaklarını gevşetip kaldı. Adamın hata yapmasını bekledi. Onun halsiz düştüğünü sanan Jan Paulus saldırdı ve son anda Sean'un parlayan gözlerini fark etti. Ama geç kalmıştı. Yüzüne korkunç bir yumruk yedi. Onun da yanağı kanıyordu artık. Dövüş arabaların arasında devam etti. Sean kaç kez kapıştıklarını bilemiyordu. Bir ara suya düştüler ve orada kavgaya devam ettiler. Etrafta onların soluklarından başka ses çıkmıyordu. Bir ara Sean gözlerinin karardığını sandı. Oysa güneş batmıştı. Kısa süre sonra da Jan Paulus kusmaya başladı. Sean da suyun yanına kadar sürünüp yüzünü kumlara dayayarak öylece kaldı. Kulaklarına sesler geliyordu. Bir lambanın ışığını seçer gibi oldu. Adamlarının gelip kendisini kaldırdıklarını bile fark etmedi. Birden her şey silindi ve kendisinden geçti. Ancak canını yakan tentür diyotla kendine geldi. Kalkmaya çalıştıysa da eller onu itti. ''Haydi, haydi, kavga bitti.'' Sean şişmemiş olan gözünü açarak sesin sahibini görmeye çalıştı. Ouma Lerux yüzüne tentür diyot sürüyordu. Sean'un şiş dudaklarının arasından inler gibi bir ses çıktı. Kadın, ''Erkekler böyledir.'' diye güldü. ''Neredeyse kafan kopacaktı ama ağzını bile açmadın. Şimdi ilacı görünce bebek gibi ağlıyorsun.'' Sean diliyle dişlerini yokladı. Neyse bir mucize sonucu dişlerine bir şey olmamıştı. Elini kaldırıp kapalı gözüne dokunmak istediyse de Uma sabırsızlıkla elini tokatladı. İşine devam etti. ''Amanım ne kavgaydı. İyiydin Kerel, hem de çok iyiydin.'' Sean geriye bakınca kadının arkasında duran kızı seçti. Elinde bir tas tutuyordu. Uma dönüp elindeki bezi tasa batırdıktan sonra Sean'un yüzünü sildi. Sean dikkatle kızı süzdü. Gür saçları alnına dökülmüştü. Ama siyah saçlar arkada örülmüştü. Hem kızın beline kadar inen örgü Sean'un bileği kalınlığındaydı.
''Katrina, her sefer tasa uzanmamı mı bekliyorsun? Yakınımda dur kızım.''
Kız ışığa bakarak Sean'a baktı. Gözleri pırıl pırıl yeşildi. Neşeyle parlayan gözlerini kaçırarak yere baktı kız.
''Uma, kocaman ayım.'' derken sesinde takdir vardı. ''Kamp yerimizi çal. Oğlumla dövüş ve kızıma göz süz. Böyle devam edersen sonunda senin hesabını görmem gerekecek sanırım.'' ''Amanın, sen tehlikeli bir erkeksin. Katrina, sen git ağabeyine bakan Henrietta'ya yardım et. Tası şu masanın üstüne bırak.''
Kız ayrılmadan bir kere daha baktı. Gözlerinde neşeli bir pırıltı vardı.
onun dudaklarıyla gülmesine gerek yoktu.
18. ayrımın sonu. Sayfa 292.